Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ömer Bey, günaydın Özdeş, günaydın Feryal. İyi yayınlar, iyi haftalar.
Teşekkür ederiz size de. Evet, bugün öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını ele alacaktık ama bir de sizin bir önden sözünüz var herhalde.
Bugün Osman Kavala'nın tutukluluğunun 1000. günü. Kendisine 1000. günde 1000 selam göndererek bu programa başlıyoruz. Ve yalnız olmadığını bildirerek başlamak istiyoruz. Osman Kavala için geçen gün bir şey geldi. Tek kelimeyle nasıl tarif edersiniz diye. Ben tek kelimeyle tarif edeceğim şey demokrat diye yazdım oraya. Yani Türkiye'nin yakın döneminde Osman Kavala'yı tarif edecek en önemli kelimenin demokrat olduğunu düşünüyorum. Pek çok özelliği var. Suçsuz yere ve sadece iktidarın, otokratın isteğiyle, sarayda'nın isteğiyle tutuklu olan Osman Kavala'nın 1000. gününde tutukluluğunun 1000 selam göndererek Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına geçelim diyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla siz Kavala'nın 1000. günü münasebetiyle yazılan değerlendirmeleri yeterince verdiniz. Gönül isterdi ki kurultayın CHP kurultayında isim olarak Osman Kavala'nın suçsuz yattığını beyan etti genel başkan ama 1000. gününde gönül isterdi ki onu hapishanede ziyaret etsin. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ve dün önceki gün kurultay konuşmasında sembolik bir atıfta bulundu Selahattin Demirtaş'a ve de Osman Kavala'ya. Ve cumartesi annelerine genelde bu tür konuşmalarda işte bu ufak notları, iletilen notları, aman şuna da değinseniz çok üyenin notlarını değinmesi bizim açımızdan önem teşkil etmekle beraber ana muhalefet liderinin suçsuz yattığına inandığı insanları hukuk dışı önlemlerle hapishanelerde bulunan kişileri ziyaret etmesi ki Osman Kavala, Selahattin Demirtaş görüşlerine katılması ama hukuk dışı şekilde Ahmet Altan gibi hatta Yeni Çağ'dan yatan arkadaşlarımız gibi onları ziyaret etmesi hem ülke içinde hem de ülke dışında çok önemli değer atfedilecek görüşmeler olur. Gönül bunu isterdi deyip kurultaya geçelim. Şimdi kurultayı sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Yıllardır bu mikrofonlardan Cumhuriyet Halk Partisi'ni değerlendiriyoruz. Pek çok şey öneriyoruz, eleştiriyoruz. Bu eleştirilere devam etmekle birlikte sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Yetmez ama evet kurultayı diyebiliriz bu kurultaya. Yani pek çok hususta muazzam günahlara sahip bir parti yakın dönem tarihi açısından. Dokunulmazlıklardan Ayasofya'ya kadar getirmek mümkün. Bu bağlamda baktığımızda en önemli hususların başında bazı hususlarda öne çıkan meseleler kurultay iradesinin ve CHP yönetiminin pek çok konuda yeterli olmasa da olumlu noktalara geldiğini söylemek mümkün. Tabii bunu şöyle veri koşullarda almak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi geçen haftalarda da anlattığımız gibi 90'ların ortasından itibaren aslında sosyal demokrat niteliğini önemli ölçüde yitirmiş bir parti. Ve sağlayarak Türkiye'nin çıkış, iktidar olmayı ve çıkış yolu bulmayı hedefliyor. Aslında bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi'ni değerlendirirken hayal kırıklıklarına sebep olmaması açısından bu niteliğini göz önünde bulundurarak yaklaşmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi bu kurultayda da genel olarak yaklaşımını, bu çizgisini değiştirmiş değil. Evet, yani mesela sosyal devlet diyor. Yani günaydın mı demek lazım? Normal bir sosyal demokrat içerikli partinin sosyal devleti tekrar gündeme getirmesi abes. Ama eğer siz bu adınızı hatırlayıp soyadınızı unutuyorsunuz, bunun hatırlanması da fena bir şey olmasa gerek diyorum. Yani sonuçta veri koşullar altında Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakmak gerekiyor ve malzemenin bu olduğunu, bu malzemeyle ve diğer partilerin durumuyla birlikte bir çıkış yolu reçetesi nasıl olabilir hesap etmek gerekiyor. Bu bağlamda yaklaştığınızda ittifaklar konusuna, ittifaklar mevzusuna en azından daha ciddi bir enerji sarf edildiğini tanık oluyorsunuz. Bu yol üzerinden gittiğinizde karşınıza ne çıkıyor? Bir 2019 yerel seçimleri başarısı tırnak içinde üzerine kurgulu bir kurultay karşımıza çıkıyor. CHP diyor ki ben yerel seçimlerde başarılı oldum. Dolayısıyla iktidara da yürüyebilirim bu başarının ivmesiyle. Ve aynı zamanda rejim değişikliğini de sağlayabilirim. Burada bir soru önümüze geliyor. Bu yerel seçimleri nasıl kazanıldı? Bu başarıyı analiz etmek lazım. Yani bu başarı da 12 büyük şehirde kazanılan bir başarı var. Birincisi burada bir ittifak kuruldu. Bu ittifakta yer alan partiler sağ partilerdi ama dışarıdan HDP destek verdi. Dolayısıyla burada bu başarının içeriğinde en önemli katkıda bulunan Kürt vatandaşların çoğunlukla oy verdiği Halkların Demokrasi Partisi'ni görmezden gelerek bu başarının analizi yapılamaz. Artı bu başarı sonrasında korunabildi mi? Örneğin HDP'nin belediye başkanlıklarının 3/2'sinden fazlası kayyumlara atandı. Burada nasıl bir refleks geliştirdi Cumhuriyet Halk Partisi? Doğru bir refleks mi? Katılımcı bir refleks mi? Bunda da olumlu yanıt veremiyoruz. Artı Suriye politikası üzerinden Kürtler üzerine bu dalganın olumlu bir etkisi mi oldu? Hayır, olmadı. Üstüne üstlük öyle bir tercihte bulunuyorlar ki divan başkanlığına Özlem, soyadını unuttum, Çerçioğlu seçiliyor. Şimdi bu
Özlem Çerçioğlu, evet.
Bu evet. Belediye başkanı iktidarın Suriye politikasını, tezkereyi destekleyen ve bir bomba üzerinden, yani Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde de pek hiç rastlamadığımız neredeyse milliyetçi bir gösteri yapan bir belediye başkanı, bir figür üzerinden divan başkanlığı oluşturuluyor. Şimdi bu mesajın iyi bakılması lazım.
Aydın, Aydın Belediye Başkanı değil
başkanı.
Mi?
Evet, evet. Bombanın üstüne imza atan ve bunun üzerinde fotoğraf çektiren. Bu bombalar kimlerin üzerine gidiyordu? Ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu tezkereye içimiz ağlıya ağlıya, bu da çok enteresan, hep içi ağlıya ağlıya yaptılar bu destekleri. Bu figürü divan başkanı yapıyorsunuz. Bu ne demek? Bu işte bir tercih gösteriyor. Aslında normalde eğer sen iktidara yürümeyi ya da kurultayı yerel yönetimler üzerindeki başarı üzerinden yapıyorsan İstanbul seçimlerini iki kez kazanan İstanbul İl Örgütü Başkanı'nı divan başkanı yapman lazım. Aslında o anlamda da o tarafa bir mesaj veriliyor. Eğer biz Ankaralı gazeteciler kurultay okumaları, alt başlıkları biraz önüne çıkaran insanlarızdır. Kurultaya bakarken bu iki hususu dikkat çekmek istiyorum. Eğer sen iktidara yürüyorsun, yerel seçimler başarım var diyorsan, bu başarının üzerindeki unsurları görmen lazım. Bir, parti içinde görmen lazım. İki, sonuçta siz Kürt oyları olmasaydı bu başarıyı elde edemiyordunuz. Bundan sonraki yürüyüşünüzde Kürt oyları olmazsa iktidara yürüme şansınızın olmayacağını biliyorsunuz. Şimdi benim annemin bir lafı vardır. El eliyle sultanım, develer olsun kurbanım. Şimdi sen Kürt eliyle yerel yönetimlerde sultan olduğunu düşünüyorsun. Ama bu bir borç. Sen bu borcu farkında mısın? Bu borca vurgu yapıyor musun? Ve bundan sonraki yürüyüşünde, ki Türkiye'de mesele bir ittifak örgüsü ise, burada alfa parametresi HDP. Bunun üzerine nasıl formüle ediyorsun? Kaç göçle formüle edilecek bir durum olmaktan çıkıyor bu durum. Dolayısıyla eğer sen kurultayını ve bundan sonraki süreci bu başarı üzerine kuruluyorsan, o başarını, başarı dediğin tırnak içindeki olguyu, durumu net analiz etmek durumundasın. Eğer net analiz edersen Buyurunuz.
Bir ufak parantez açayım mı? Tam bahsettiğiniz gibi işte bu Özlem Çerçioğlu'nun Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Divan Başkanlığı'na önerilmesi ve delegelerin oylarıyla iki red yani redde karşılık delegelerin oylarıyla Divan Başkanlığı'na seçilmiş ve kendisine bir ilginç ifade kullanılıyor. Gazete Duvar'da gördüm. Topuklu Efe diye nitelendiriliyormuş kendisi. Ümit Kıvanç da Gazete Duvar'da yazdığı yazıda CHP Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nda Divan Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu İstanbul Sözleşmesi'nin yanındayız demiş. O halde sıkıntı yok. Çağdaşlık tamam, bilim tamam, aydınlık tamam. Kendisi Afrin'e atılacak bombaya isim yazdırmayı kendisi için münasip görmüş politikacı. Tarihe böyle geçmek istemiş. Kimileri de Cumhuriyet Halk Partisi'ne kızdı diyor. Deveye boyun eğri demek diye eleştirmiş. İlhan Cihaner de aynı zamanda Kürtlerin seçme seçilme hakkı ellerinden alındı. Etik ittifaklar kurmalıyız diye bir yazısı yayınlandı. Daha doğrusu onunla ilgili bir şey yayınlandı. T24'te konuşması yayınlandı. Ve İlhan Cihaner de HDP'den alınan desteğin adının konulması lazım. Ayrıca da Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak bir muhalefet yöntemi olarak çocukça diye de eleştirilerini getirmiş. Murat Sabuncu'nun sorularını T24'ten cevaplarken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adaylarından İlhan Cihaner. Bunları da eklemek istedim.
Bu haliyle baktığımızda yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kongre yani satır satır Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının üzerinden geçebiliriz ama bugüne gelmemizde olağanüstü günahları olan bir hareket olduğu karşımızda. Yani dokunmazlıktan eğer bugüne miladı oluşturursak üst üste koyduğumuzda geçen haftalarda Ayasofya meselesine kadar bir yığın hatalar var. Herhalde siyasi tarih yazılırken ya da Kılıçdaroğlu kendi tarihine bakarken bu dokunulmazlıkların nasıl bir vahiy yoluyla geldiğini şu ana kadar biz anlamış değiliz. Biliyorsunuz Türkiye'nin kaderini değiştiren bir düzenleme oldu ve oradan bugünlere kadar savrulduk. Hukuksuzluğun derya olduğu bir ortamda milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması bugüne kadar gelenen sürecin inanılmaz bir başlangıç zeminini oluşturdu ve bundan dolayı da kendi partisinin milletvekili Enis gazeteci arkadaşımız Enis Berberoğlu bu Temmuz sonu itibariyle içeri tekrar girecekti ama Covid-19 nedeniyle Adalet Bakanlığı bu süreyi uzattı biliyorsunuz. Dolayısıyla Cihan Cihaner'in dile getirdiği hususlarda haklı. Dokunulmazlıklar meselesinde haklı, ittifaklar konusunda özellikle Kürtlerle kaç göçle ya da onlar mecburcu beni desteklemek mantığıyla ya da tırnak içinde ifade muğlak bir kim dostlarımız bizi destekleyecek, dostlarımız destekleyecek, tarif edemeyeceğiz bu dostlarımızı, bunlarla ittifak yapacağız, rejimi değiştireceğiz, iktidara yürüyeceğiz. Şimdi bunlar kurultayın şeyleri. Bu halde sen kerteriz bir parti olabiliyor musun? Seni kerteriz edebiliyorlar mı? Ya da geçen haftalarda dile getirdiğimiz Türkiye'de siyasi ortamın nirengi noktası olabiliyor musun? Bir iktidar var, erime sürecine girmiş. Bugüne kadar pek çok hususta özellikle dış politika hususlarında iktidarın ayarında bir ayar vermek ya da iktidarın dümenine göre hareket etmek gibi durumlarla karşı karşıya kalındı. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı böyle yani yüksek beklentilerimize cevap veren değil ama kendi içinde bulunduğu sağ unsur yapıyla sağda bir oluşum sergilemek suretiyle yani Moğol istilasından sonra ikinci büyük istila olan Anadolu topraklarındaki bu durumu engelleyebilecek ittifak modellemelerine eskisine göre daha yakın bir durumda. Çünkü adalet yürüyüşü 2015, her şey hafızalarımızdan çok çabuk siliniyor. 2015'te Adalet ve Kalkınma Partisi çoğunluğunu yitirmiş bir partiydi. Oradan buralara geldik. Buralarda günahları yok mu Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Dokunulmazlık başlı başına bir husus. Onun ötesinde Şimdi bu partinin niteliğini iyi yapmak, ona göre de bundan sonraki siyasi adımları, yani ilericiler, demokratlar, liberaller, işte mevcut durumdan rahatsız olan insanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin veri koşulları üzerinden analiz yaparak ittifaklar, politikası, siyaset oluşturmak durumunda. Bu parti, bakınız, kaç yıldır Sosyalist Enternasyonel'e temsilci göndermiyor. Neden arası bozuldu Sosyalist Enternasyonel'le? PYD'yi Sosyalist Enternasyonel üye kabul etti. CHP orada buna karşı çıkarak ve istifa etti Umut Orhan, o zamanki temsilci. Dolayısıyla yani tırnak içinde ikinci enternasyonelde işte Sosyal Demokrat Parti'nin, ki o zaman Antonio Guterres'ti galiba Sosyalist Enternasyonel'in başında BM Genel Sekreteri.
Evet.
Şimdi bu soruma ben hiç cevap alamıyorum. Ya niye orada bir temsilci atamıyorsunuz? Yani bunların sembolik değerleri var. Yani içerik anlamda gidiyorsun, orada bir üyende başkan yardımcısı oluyor. Ama PYD oraya tam üyelik değil de aday üyelik gibi bir statüyle kabul edildiği için protesto edildi ve ayrılındı. Şimdi sen oradan kalkıyorsun, Orta Doğu İşbirliği Teşkilatı diyorsun. Şimdi bu İran'ı katıyorsun, Irak güzel, Suriye'yi de katıyorsun. Ama bölgede bir Kürt varlığı var, onu da derkenar edelim. Bu hususun arkasında, bunu içi, arkası yanı sağa solu düşünerek mi yapıldı? Bir devlet politikası refleksi anlamında mı bu gündeme geliyor? Artık orada bir şey var, Kürt olgusu var o kuşak içerisinde ve Türkiye'nin de orada işte mücadelesi var. Dolayısıyla yani dağıtmak da istemiyorum. Kılıçdaroğlu 10 yıldır genel başkan, 6. seçilişi ama bir genel seçim başarısı yok. Başarılar yerel seçimlerde ve yerel seçimlerde de Millet İttifakı ve artı HDP desteğiyle oluyor. Sen evet buralarda başarı elde ettin. Başarıda da o zaman da dikkate çekilmiştik. Nihayet o mesele de hatırlanmış, şimdi söyleyeceğim. Bu ülkede 2012 yılında mahalle idareler yasası değişikliği yapıldı. Bu mikrofondan çok eleştirdik. Dedik ki kardeşim bu uyumayalım. Bu yerelleşme değil, merkezileşme. Ve bunun bedeli çok yüksek olur. Nitekim yerel seçimlerde bu kadar başarı kıpırdayamıyor. Çünkü belediye meclislerinde çoğunluk onların eline geçiyor taşralar nedeniyle. İkincisi, yerel yönetimler, merkezi yönetime o kadar bağlandı ki Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı nedeniyle. Dolayısıyla hareket kabiliyeti, nitekim Erdoğan ikinci İstanbul seçimlerinden sonra göğsünü gere gere ben bunları çalıştırmam dedi. Neden? Bu yasa. İşte hükümet programı gibi açıkladıkları ikinci yüzyıl programında yerel ve merkezi denge kurulacak. Bu da önemli bir husus. Gerçekten Türkiye'nin önümüzdeki dönemde işte rejimi normalleştirmedeki en önemli adımlarından bir tanesi bu dengenin kurulmasından geçer. İktisadi analizler var. Yani işte kaynakların nasıl harcandığına dair. Biz yine buralarda o 2.4 trilyon doların 1.3 trilyon dolarının betona yatırıldığını aylardır söylüyoruz. Bu anlamda yani tespit edilen hususlar önemli. Adalet yürüyüşü öne çıkarılıyor. Adalet yürüyüşü sonrasında yapılması gerekenler yapılmadığı için de bu noktalara geldik. İttifaklar mevzusu Türkiye'nin önümüzdeki dönemde mutlak yaşaması gereken bir çıkış yolu reçetesi olarak duruyor. Bunun üzerine kafa ve enerji yorulması gerekiyor. Ama malzemenin de bu olduğunu bilerek hayal kırıklığına uğramamak gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir sosyal demokrat, günümüz yani Latin Amerika'daki bir sosyal demokrat partinin ölçülerini alalım, işte Batı Avrupa'daki sosyal demokrat partinin ölçüsü, onların çok gerisinde bir parti ve kendinin çıkış yolunun, iktidara yürüyüş yolunun ve sonradan da bu otoriter rejimden çıkış yolunun sağlayarak olacağını düşünen bir parti ve bu kurultayda yine o, yine parti meclisinde sembolik bir takım yaklaşımlar dışında yok. Eğer demokrasinin yeniden kazanılmasını istiyorsak diyor Cumhuriyet Halk Partisi, ben solda durarak bunu başaramam. Ama şunu denkleme yerleştirmek zorunda, o da Kürt varlığı olmadan Yani Kürt oyları olmadan iktidara yürüyüş ve rejimin değiştirme şansı yok. Bunu diğer partiler de idrak etmeli. Bence yeni kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi içinden partiler şimdilik öyle gözükmemekle birlikte bu konudaki farkındalıklarının yüksek olduğunu görüyorum. Kürtlerin katkısı olmadan rejimin değişmesi mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla diğer bir öne çıkan husustan bir tanesi hep söylediğimiz bir şey var. 18 yılın son 10 yılında inanılmaz tasarruflar oluyor bu ülkede. Kaz Dağları darmadağın ediliyor. Kanal İstanbul giriyor. İşte kontratlar yapılıyor. Bilmiyoruz bu kontratların içeriğini. Bunlar uluslararası mahkemelerde tahkim mekanizması adresi uluslararası mahkemeler adres ediliyor. Bütün bunlar ta iller düzeyinde, ilçeler düzeyinde o kadar çok yanlışlar var ki bu yanlışlarla rejimin niteliği zaten değişti. İşte 10 yaşındaki çocukla evlenmeyi meşru bulan ilçe müftüsüne kadar inebilirsiniz burada. İnanılmaz milli eğitim müdürleri var ve bunlar hayata geçirilen. İşte yangınlar var, yurt ya. Şimdi bütün hepsiyle aslında toplumun bir özlemi var. Bunlarla bir hesaplaşmak istiyor hukuk önünde. Şimdi bu anlamda işte bazı kontratlar üzerinden hesap sorulacağı, bu kontratların geçersiz sayılacağı tasarrufların, uygulamaların gündeme getirilmesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kurultay sorusu içerisindeki önemli vurgulardan bir tanesi
sayabiliriz. Ali Bey, bir de yani kurultay takipçilerinden eskiden beri takipçisi olan biri olarak bir gazeteci şeyi de söyleyeyim. Yani mesela genel başkan adaylığını açıklayan parti meclisi üyesi İlhan Cihaner kendi konuşmasını yaparken önemli bir konuya işaret etmiş. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından salonun boşalmasını eleştirmiş. Bu bir iktidar kurultayı diyoruz. Ancak parti içi iktidar kurultayı. Şu an salona bakıyorum da bu nasıl bir ciddiyetsizlik demiş. Bu ciddiyetsizlikle biz nasıl iktidara gideceğiz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcıları salondan ayrılmasaydı buradan kimse gitmezdi. Ama şimdi selfie çekerek gittiler demiş. Önemli bence bu şeyi.
Çok, bu şu. Cumhuriyet Halk Partisi iç işleyişi açısından demokratik bir görünüm arz etmiyor. Bakın CHP'nin bir 7. kurultayı vardır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 47 kurultayı olması lazım. 19 gün sürüyor. Çünkü dünya değişiyor. O günün koşullarında 19 gün süren bir kurultay yapıyorlar. Pek çok husus dile getiriyor. Bu kurultayı zaman zaman programlarımıza gündeme getirdiğimi hatırlıyorum. Şimdi siz hem antifaşist bir rejim mücadelesi içinde olacağınızı söylüyorsunuz. Bir otokrasinin, tek adam rejiminin değişmesine ilişkin ışık tutacağını söylediğiniz bir kongre yapıyorsunuz. Hem de iktidara yürüyeceğim diyorsunuz. Ve burada muhalefetin ve insanların eline boyuna konuşması gereken tonlarca mevzu var. Ve bu mevzuları konuşmadan salonu boşaltıyorsunuz ki pandemi koşullarında yapılan bir kongre. İlhan Cihaner burada...
Evet,
sonuna
yani
kadar haklıdır.
Haklı. Bir de şeyi de eklemiş zaten. Biz açıklanan 13 maddelik beyannameyle bütün bunları nasıl yapacağız demiş. Yani Anayasa Mahkemesi'ne giderek salı toplantısında bağırarak ve tweet atarak mı yapacağız? Yani şu an tüzükte bulunan %33'lük kadın kotasını kullanmıyoruz. Şimdi kalkmışız, gelecekte kadın temsiliyetine güvence verecekmişiz. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bir siyasal İslamcı olan Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday göstermek mi marjinal, buna karşı çıkmak mı marjinal? İmza vermeyen 20 vekilden biri benim. Dokunulmazlık meselesine gelince 14 milletvekili dokunulmazlığa evet diyerek rejim değişikliğinin müsebbibi oldu. Hala marjinal benim ama diyor ve bir de çok önemli bir şey eklemiş. Bence yani. Savaş tezkerelerine evet dedik. Ben buna evet demedim. Sahte bir yerli ve millilik anlayışıyla Orta Doğu halklarının gözyaşlarına boğulmasını şimdi burayı terk edenler evet dediler. Ve divan başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da kastederek bu divanda bir arkadaşımız Afrin'e atılan bombanın üzerine ismini yazarak imzasını attı. Sonra çıktı, Deniz Gezmiş'i savundu. Şu an ülkeyi batıran Ali Babacan'la mı düzelteceğiz ekonomiyi diye konuşmuş.
İlhan Bey'in söylediklerinin pek çoğuna katılıyorum. Yani bu günahları...
Ben bir şey sorabilir miyim size? Kongrede parti meclisine merkezi liste dışarısında muhaliflerin de belki bazı isimler sokabileceği söyleniyordu. Böyle bir gelişme oldu mu delegeler içerisinde?
Büyük çoğunluk zaten eski MYK, parti meclisi. Bazıları çizik yiyorlar. Onlar kendi arkadaşları tarafından da yaptılar ama yani şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki muhalif unsurları da biraz önce başta veriyi tespit ederek yaklaşmak lazım. Yani bir sol, sosyal demokrat parti hacmi yüksek bir parti olarak bakmadan o muhaliflere de bakmak lazım.
Evet.
Ama bunların etkinliği yok. Şimdi yani sonuçta 6. kez seçiliyor ama bir yerel seçim, o da el eliyle Sultanoğlu'ndan bir yerel seçim başarısı dışında büyük başarıları da şahit olamıyoruz. %30'un üstüne çıkan bir CHP'yi göremiyoruz. Bütün bu sağlamalara rağmen 1990'ların ortasından itibaren. Dolayısıyla bu MYK parti meclisi çok büyük nitelikleri olan değil. Bir de yani demin şeyi söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişiyle bir haber, bir kadro var. Esasen değinmek istediğim bir husus da iki konu, onunla tamamlayayım. Birincisi kadro sorunu. Şimdi diyelim ki Türkiye'de iktidar değişti ama bu iktidar değişimi sonrasında yeniden bir Türkiye inşa ederken çok ciddi bir kadro ihtiyacıyla karşı karşıya kalınacak. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi dahil bütün partilerin düşünmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir husus. 18 yıldır bir İslam, milli görüş ve siyasal İslam kökeninden gelen bir kadro demetiyle yönetildi Türkiye. Ondan önce de zaten yıllardır sağ kadrolar hakim. Dolayısıyla birincisi bu. Bu kadro meselesi çok önemli. Bu kadrosuzluk Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisinde yansıyor. Hacmin sağ olması parti meclisinde yansıyor. Sembolik laflar edilmesi, cumartesi annesi, sen o zaman Osman Kavala'ya bininci gününde gitmen lazım. Yapman gereken bu. Ama sadece sembolik değinmeler oluyor. İkinci husus şu. Kimse şunu konuşmuyor. Son olarak da ona değinelim. Aslında çok konu var ama tüm yaklaşım sanki adil bir seçim olacak. Ya biz 2015'ten bu yana seçim kanunlarındaki değişiklikler, Yüksek Seçim Kurulu, bir yargı organıdır Yüksek Seçim Kurulu. Yargı organı olmaktan, bağımsız ve tarafsız bir yargı olmaktan çıkmış bir Yüksek Seçim Kurulu'yla. İktidara büyük nimetler taşıyan seçim kanunuyla seçimlere giriyoruz. Şaibeli seçimler yaptığımızı iddia ediyoruz. Seçimler yenilerek gidiyoruz. Birincisi adil bir seçim olacağı, bunun garantisi üzerinden hareket etmememiz gerekiyor. O konuda çok tetikte olmamız gerekiyor önümüzdeki dönemde. Ve de iktidarı kaybedeceği varsayımı o kadar hakim oluyor ki ve de kaybettikten sonra da iktidara bırakacağı varsayımına dayanıyor. Hayat böyle mi tecelli edecek? Bunların bütün hususlarına dikkat etmek gerekiyor. 18 yıllık iktidar var karşımızda ve bu kadar otokrat, evet kötüye giden bir durum söz konusu. Dolayısıyla çok daha kapsamlı bir hazırlık içerisinde olması gerekiyor ana muhalefetinin ve aynı zamanda ittifakın kurgusunun da ona göre yapılması gerekiyor. Ve tabii ki en önemli unsur buradaki denkleme HDP'nin uygun bir şekilde yerleştirilmesi. Çünkü HDP destek verdi koşulsuz, Kürtler destek verdi koşulsuz neredeyse. Ama ondan sonraki yaşananlar bu koşulu önemli ölçüde ortadan kaldırmış, koşulsuzluğu ortadan kaldırmış durumda. Buna dikkat etmesi gerekir Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ama malzeme bu. Yani eğer bir siyaset öngörüsünde bulunacaksak, bir siyasi analizde bulunacaksak, CHP'nin malzemesinin bu olduğunu, muhalefetin malzemesinin bu olduğunu bilerek bir ittifaklar politikası geliştirmek durumundayız diyelim, noktalayayım.
Tamam. Çok teşekkür ederiz. Takipte devam edeceğiz.
Görüşmek üzere.
Tabii. Hoşça kalın.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.